Dördüncü ayrım, sayfa 40. İnfazcı, Lars Kepler. Yedinci bölüm, yardımsever insanlar. Yuna, RMK'nın saat 1'deki toplantısına zamanında yetişeceğini hesaplamıştı. Rosendahl bahçesinde Disa ile baş başa öğle yemeği yiyeceklerdi. Buluşmaya erken giden Yuna bir süre güneşin altında durup bekledi. Buğulanmış minik asma bahçesini izlerken omzuna aslı kumaş çantasıyla Disa geldi. Entelektüel ifadeli ince yüzü ilk yaz çilleriyle kaplanmıştı. Genellikle iki örgü yaptığı saçlarını bu defa omuzlarına bırakmıştı. Süslenmiş minik çiçekli elbise ve topuklu sandaletler giymişti. Sarılarak selamlaştılar. "Merhaba," dedi Yuna, "çok güzel görünüyorsun."
"Sen de," dedi Disa.
Açık büfeden yemek alıp bahçedeki masalardan birine oturdular. Yuna, Disa'nın tırnaklarını cilaladığını fark etti. Baş arkeolog, Disa'nın tırnakları genellikle kısa, bakımsız ve toprak bulaşı olurdu. Yuna'nın bakışları Disa'nın ellerini bırakıp meyve bahçesine yöneldi. Disa yemeğini yerken anlatmaya başladı. "Kurland Dükü Kraliçe Kristina'ya bir leopar hediye etmiş, o da hayvanat bahçesine vermiş."
"Bilmiyordum."
"Bu leopar bir hizmetçi kızı parçalayarak öldürmüş. Sarayın hesap defterindeki kayıtlara göre hazine dairesi kızın ailesine 40 gümüş kron cenaze yardımı yapmış." Sandalyesinin arkalığına yaslanıp kadehini eline alan Disa, "Amma da çok konuşuyorsun Yuna, Linna," dedi alaycı bir ifadeyle.
"Affedersin," dedi Yuna, "ben yalnızca..." Tekrar sustu, üzerine bir yorgunluk çökmüştü.
"Sen ne?"
"Lütfen şu leoparı anlatmaya devam et."
"Canın sıkkın gibi."
"Annem aklıma geldi. Dün ölümünün birinci yılıydı. Gidip mezarına beyaz bir iris çiçeği bıraktım."
"Ritva'yı çok özlüyorum," dedi Disa.
Elindeki çatal bıçağı bırakıp bir süre konuşmadan oturdu. Sonra Yuna'ya bakarak, "Son görüşmemizde ne dedi biliyor musun?" dedi. "Elimi tuttu. Seni baştan çıkartıp hamile kalmamı istedi."
"Demiştir," diye güldü Yuna.
Disa'nın buğulu, büyüleyici gözlerinde bardaktan yansıyan güneş ışığı dans ediyordu. "Bunun olmayacağını söylediğimde seni hemen terk etmemi, arkama bile bakmadan gitmemi ve bir daha asla geri dönmememi öğütledi." İç çeken Yuna ne diyeceğini bilemedi.
"O zaman yapayalnız kalacaktın," diye devam etti Disa. "Kocaman, yalnız bir Finli."
Yuna Disa'nın parmaklarını okşadı. "Bunu istemiyorum," dedi.
"Ne istemiyorsun?"
"Kocaman, yalnız bir Finli olmak, senin de olmak istiyorum."
"Ben de seni ısırmak istiyorum, hem de sıkıca. Bunu açıklayabilir misin? Seni gördüğümde dişlerim kaşınıyor," diye gülümsedi Disa.
Yuna elini uzatıp yanağına dokundu. RMK'nın toplantısına geç kaldığını biliyordu ama yine de kalkmak istemedi. Disa ile sohbete devam etti. Bir yandan da Nordiska Müzesi'ne gidip Sami gelin tacına bakmayı düşünüyordu. Carlos Eliasson, Yuna, Linna'yı beklerken RMK'ya Stockholm takım adalarının arasında başıboş sürüklenen teknede bulunan kadın cesedinden bahsetmişti. Benny Rubin toplantı tutanağına bunun acil bir durum olmadığını, deniz polisinin yapacağı araştırma sonucunun bekleneceğini yazmıştı. Yuna toplantıya biraz geç gelmiş, çok geçmeden de telefonu çalmıştı. Araştırma incelemeden John Bengtsson arıyordu, yıllardır tanışırlardı. 10 yılı aşkın bir süredir rakip takımlarda futbol oynuyorlardı. Bengtsson sempatik bir adamdı. Prostat kanseri teşhisi konulduktan sonra neredeyse bütün çevresinden kopmuştu. Neyse ki kanseri atlatmış, sağlığı yerine gelmişti. Ama ölümün dokunduğu her insan gibi kırılgan ve ihtiyatlı birine dönüşmüştü. Toplantı odasından çıkan Yuna, Bengtsson'un anlattıklarını dinlemişti. Sesinde yaşadığı heyecanın yorgunluğu vardı. Daha birkaç dakika önce ISB'nin genel müdürünün evinin tavanına asılı cesedini görmüştü.
"İntihar mı?" diye sormuştu Yuna.
"Hayır."
"Cinayet?"
"Buraya gelemez misin? Gördüğümü tanımlamakta zorlanıyorum. Adam bomboş salonun tavanında sallanıyor Yuna."
Kapı çalındığında Yuna, Nathan Pollock ve Tommy Coffey olayın intihar olduğu konusunda anlaşmışlardı. Merdiven sahanlığının karanlığında kocaman ellerinde alışveriş torbaları olan uzun boylu bir kadın duruyordu.
''Onu indirdiniz mi?'' diye sordu kadın.
''Kimi indirdik mi?''
''Pancrona'yı'' dedi kadın uzatmadan.
''İndirmekle neyi kastediyorsun?''
''Affedersiniz, ben onun ev işlerine bakıyorum. Sandık ki...''
Kadın durumdan rahatsız olmuştu, merdivenlere doğru yöneldi ama Yuna ilk sorusunu cevapladığında birden durdu.
''Hala asılı.''
''Hımm'' diye döndü kadın, yüzünde hiçbir ifade yoktu. ''Onu asılı vaziyette gördün mü?''
''Hayır.''
''Peki niçin indirdiniz mi?'' diye sordun. ''Garip bir şeye mi şahit oldun?''
''Küçük salonda tavandan sarkan bir ip gördüm.'' dedi kadın.
''İp mi gördün?''
''Evet.''
''Ama kendini asacak diye korkmadın.''
''Ölmek bir kabus değil.'' dedi kadın gülümsemesini bastırarak.
''Ne dedin?''
Kadın yalnızca başını salladı.
''Onun nasıl öldüğünü düşünüyorsun?'' diye sordu Yuna.
''İpin ilmeğini boğazına geçirmiştir.'' dedi kadın.
''Sence o ipin ilmeği boğazına nasıl geçmiştir?''
''Bilemiyorum, belki yardım almıştır.''
''Nasıl bir yardım?''
Kadının gözleri yuvalarında geriye kaydı. Yuna bayılacağını düşünürken bir elini duvara dayayarak destek alan kadın gözlerini Yuna'ya dikti.
''Yardımsever bir sürü insan var.'' dedi zayıf bir sesle.
8. Bölüm İğne.
Emniyet Müdürlüğü'nün yüzme salonu boş ve sessizdi. Büyük mavi havuz kıpırtısız uzanıyordu. Aşağıdan aydınlatılan suyun şavkı tavanda ve duvarlarda dans ediyordu. Temposunu koruyarak havuzun bir ucundan diğerine yüzüp duran Yuna, nefesinin ritmini korumaya da özen gösteriyordu. Yüzerken bir sürü düşünce ve anı geçiyordu kafasından. Onu gördüğünde dişlerinin kaşındığını söyleyen Disa'nın yüzü geliyordu gözlerinin önüne. Havuzun bir ucuna ulaştığında suyun altında dönüyor, ayaklarını havuzun duvarına dayayıp kendini iterek tekrar karşı tarafa doğru yüzmeye başlıyordu. Carl Pancrona'nın evi aklına gelince farkında olmadan daha hızlı yüzüyordu. Adamın sallanan bedeni, bedeninin altında biriken silik ve yüzündeki sinekler canlanıyordu gözünde. Pancrona'nın üzerinde sokak giysileri vardı, pardösü ve ayakkabılar ama müzik seti de açıktı. Bu iş hem ani bir kararla hem de planlanarak yapılmış gibi geliyordu Yuna'ya. Nereden bakılırsa bakılsın olağanüstü bir intihardı. Havuzun bir ucundan tekrar dönen Yuna temposunu arttırdı. Birden Pancrona'nın kapısının zilinin çalındığını, kapıyı açtığını ve kapının arkasına saklanan uzun boylu, elleri kocaman kadını zihninde canlandırdı. Havuzun kenarında durup derin derin solurken kollarını kenardaki plastik korkulukların üzerine koyarak destek aldı. Bir süre sonra nefesi düzeldi ama omuz kaslarında hala laktik asidin baskısı vardı. Mayolu bir grup polis girdi içeri. Yanlarında kurtarma eğitimi için getirdikleri plastik mankenler vardı. O uzun boylu kadın gülümseyerek ''Ölmek bir kabus değil.'' demişti. Yuna içini kaplayan tuhaf sıkıntıyla havuzdan çıktı. Ne olduğunu bilemiyordu ama Carl Pancrona'nın ölümünde içini kemiren bir şey vardı. O aydınlık boş salon bir türlü gözlerinin önünden gitmiyor, hafif keman sesine karışan sineklerin vızıltılarını duyuyordu. Olayın bir intihar olduğunu, RKP'nin ilgi alanına girmediğini biliyordu. Ama yine de koşarak olay yerine gitmek, bir kez daha incelemek, odaları tek tek dolaşıp gözden kaçırdığı bir şey var mı diye bakmak istiyordu. Ev işlerine bakan Edith Schwartz'la konuşurken kadının ne kadar şaşkın olduğunu, yaşadığı olayın şoku etrafını koyu bir sis gibi sardığından, aklının ne kadar karışık olduğunu, şüpheli, tuhaf ve ilgisiz cevaplar verdiğini düşünmüştü. Ama şimdi tersinden düşünmeye çalışıyordu. Belki kadın hiç de şaşkın değildi, belki şok falan yaşamıyordu. Linna'nın sorularına mümkün mertebe net cevaplar vermeye çalışmıştı. Carl Pancrona'nın ipin tavandaki çengele bağlanması konusunda yardım almış olabileceğini söylemişti. Yardımsever eller, yardımsever insanlar vardı. Yani kadın Pancrona'nın ölümle yalnız başına buluşmadığını ima etmişti. Ölüme yalnız başına hazırlanmamıştı. Tuhaf bir şeyler vardı bu ölümde. Seziyor ama işte şu diyemiyordu.
Yuna soyunma odasına girdi, dolabını açtı, telefonunu alıp adli tıbbın şefi Nils Ohlen'i namı diğer iğneyi aradı.
''Henüz işim bitmedi'' dedi iğne telefonu açar açmaz.
''Palm Corona'yı soracaktım. İlk izlenim ne? Her ne kadar?''
''Henüz işim bitmedi dedim ya.''
''Tamam da izlenimin.''
''Pazartesi günü buraya gel.''
''Şimdi geliyorum.''
''Saat 5 hanımla gidip kanepe bakacağız.''
25 dakika sonra yanındayım diyen Yuna iğnenin bir şey demesine fırsat vermeden telefonu kapattı.
Duş alıp üstünü giyen Yuna çocuk kahkahaları ve çığlıkları duydu. Belli ki polis okulunun öğrencileri gelmişti. ISP'nin genel müdürünün asılı bulunmasının ne anlama geldiğini düşünüyordu. İsveç'in silah üretimi ve ihracatında son sözü söyleyen adam ölmüştü.
''Ya yanılıyorsam, ya bu bir cinayetse?'' dedi Yuna kendi kendine.
İğnenin yanına gitmeden önce Pollock'la konuşmalıydı. Belki o ve Kofoed olay yeri araştırmasında yeni bulgulara ulaşmışlardı. Koridoru geniş adımlarla geçen Yuna merdivenlerden koşarak indi. Pollock'un emniyet müdürlüğünde olup olmadığını öğrenmek için asistanı Anya Larsson'u aradı.
9. Bölüm Yakın Dövüş Hakkında. Nathan Pollock'un seminer verdiği 11 numaralı salonun kapısını açtığında Yuna'nın kalın telli saçları hala ıpıslaktı. Pollock özel bir gruba rehin vakaları ve kurtarma operasyonunun nasıl yapılması gerektiği konusunda seminer veriyordu. Pollock'un arkasındaki duvarda bir bilgisayar tarafından yansıtılan beden anatomisi tablosu vardı. Bir masanın üzerine küçük gümüş rengi Zig Sauer SP-238'den 40 milimetrelik bir el bombası atar monte edilmiş Heckler & Koch'a kadar değişik marka 7 silah sıralanmıştı. Pollock genç bir polise bir saldırı tekniğini gösteriyordu. Elinde bedenine yakın tuttuğu bir bıçak vardı. Birden polis memuruna karşı saldırıya geçip boğazına hafif bir çizik attıktan sonra gruba döndü.
''Bu tür bir bıçak darbesiyle düşmanın bağırmasını engelleyemezsiniz. Hala hareket eder. Yalnızca damarlardan biri kesildiği için kanama hafif olur. Etkisiz hale gelmesi uzun zaman alır.''
Tekrar genç polisin yanına gitti, koluyla ağzını kapatacak şekilde yüzünü sardı.
''Ama şöyle yaparsan bağırmasını engeller, başını kontrol edebilir ve iki ana damarını birden kesebilirim.'' dedi.
Pollock genç polisi yerine gönderirken kapının önünde dikilen Yuna Linna'yı gördü. Pollock geniş bir gülümsemeyle el sallayarak içeri girmesini işaret etti. Yuna başını iki yana salladı.
''Seninle biraz konuşmam gerek Nathan'' dedi.
Polislerden birkaçı başını çevirip baktılar. Pollock gidip Yuna ile tokalaştı. Yuna'nın ceketinin omuzları saçından sızan sularla koyulaşmıştı.
''Kofoet, Palm Crono'nun evinde ayakkabı izini almıştı'' dedi Yuna. ''Beklenmedik bir şeye rastladı mı?'' diye merak ettim.
''Bunun bu kadar acele olduğunu bilmiyordum'' dedi Nathan. ''Kopyaladığımız bütün izlerin fotoğrafını çektik ama henüz hepsini analiz edemedik. Şimdilik kesinlikle bir şey...''
''Ama bir şey gördün'' dedi Yuna.
''Kopyaları bilgisayara yüklerken bir şeyler var gibiydi ama henüz çok erken.''
''Haydi ama ne düşündüğünü söyle, fazla vaktim yok.''
''Sanki cesedin etrafında iki çeşit ayakkabı izi var gibi'' dedi Nathan.
''Hadi benimle iğneye gel'' dedi Yuna.
''Şimdi mi?''
''20 dakika sonra orada olacağım.''
''Şaka mı yapıyorsun?'' dedi Nathan. ''İmkansız.''
Başıyla salonu işaret etti.
''Ama bir şey soracak olursan telefonum açık.''
''Tamam, teşekkürler.'' diyen Yuna kapıya döndü.
''Baksana şu çeteye bir merhaba demeyecek misin?'' dedi Nathan.
Yuna salonu delip kendisine bakanlara el salladı.
''İşte size bahsettiğim meşhur Yuna Linna bu'' dedi Pollock sesini yükselterek. ''Yakın dövüş konusunda ders versin diye ikna etmeye çalışıyorum.''
Bir sessizlik çöktü. Herkes dikkatle Yuna'ya bakmaya başladı.
''İçinizden çoğu yakın dövüşün ne olduğunu benden çok daha iyi biliyor'' dedi utangaç bir gülümsemeyle. ''Benim öğrendiğim tek şey, iş ciddileşip hayatınızı korumak zorunda kaldığınızda yakın dövüş belirli kuralları olan bir spor olmaktan çıkıp gerçek bir şeye dönüşür.'' ''Bakın bunları iyi dinleyin'' dedi Pollock ciddi bir sesle.
Gerçek bir kavgada içinde bulunduğunuz durumu iyi tartar, her durumu ve her şeyi lehinize çevirmeyi başarırsanız ayakta kalırsınız, diye sakin bir sesle devam etti Yuna. Koşulları iyi okuyun. Bir arabanın içinde, bir balkonda, göz yaşartıcı gaz dolu bir odada yahut bütün zemini cam kırıklarıyla kaplı bir yerde olabilirsiniz. Silah yahut benzer bir şeyle tehdit edilebilirsiniz. Olaylar zincirinin başında mı yoksa sonunda mı olduğunuzu kestiremeyebilirsiniz. Her şeyden önce gücünüzü tasarruflu kullanmalısınız. Kısa bir kavga mı olacak yoksa bütün bir gece dayanmanız mı gerekecek? Yani uçan yahut dönen tekmeyle hava atmaya çalışmayın. Aralarından birkaçı güldüler. Ayrıca acı çekmeyi göze alın. Silahınız olmadan yakın dövüşe girince hızlı bir şekilde kazanmak için gerçekten acı çekmeyi göze almalısınız. İşte bu kadar. Doğrusu bu konuda çok fazla şey bilmiyorum. Yuna salonu terk etti. Polislerden ikisi alkışladılar. Kapı kapandı. Salona bir sessizlik çöktü. Masasına dönen Pollock kendi kendine gülümsedi. Aslında bunu size başka bir zaman göstermek istiyordum diyerek bilgisayarın tuşlarına basmaya başladı. Şimdi izleyeceğiniz film çoktan klasiklerin arasına girdi. 9 yıl önce Nordea Bankası'nın ana merkezinde yaşanan rehine olayından kalma. İki soyguncu vardı. Yuna Linna rehineleri çoktan kurtarmış, elinde Uzi olan soyguncuyu saf dışı bırakmış, çetin bir silahlı çatışmaydı. Saklanan ikinci soyguncunun elinde yalnızca bir bıçak var. Bütün kameraların üzerine sprey sıkmışlar, bir tek bunu unutmuşlar. Yalnızca birkaç saniye sürdüğünden ağır çekim göstereceğim. Pollock bir düğmeye bastı ve film ağır çekim ekrana yansıdı. Karlı bir filmdi. Bankanın içini yukarıdan görüyordu. Görüntünün sağ alt köşesinde saniyeler akıyordu. Mobilyalar devrilmiş, her tarafa değişik türden kağıtlar dağılmıştı. Yuna silah tutan elini havaya kaldırmış, yanlamasına ilerliyordu. Sanki su altındaymış gibi yavaşça hareket ediyordu. Soyguncu kasa dairesinin açık kapısının arkasına saklanmıştı. Birden kocaman, çabuk adımlarla ileri fırladı. Yuna silahını soyguncunun göğsüne doğrultup tetiğe bastı. "Silah tutukluk yapıyor," dedi Pollock. "Bozuk bir mermi namluya sıkışmış." Karlı görüntü dalgalandı. Adam elinde bıçak üzerine atılırken Yuna geriledi. Görüntüler ürkütücü ve sessizdi. Şarjörü çıkarıp atan Yuna yeni bir şarjör için elini cebine attı ama buna vakit yoktu. Hiç tereddüt etmeden silahın kabzasından tutup namluyu bileğine doğru sarkıttı. "Ne yapmaya çalışıyor?" dedi bir kadın memur. "Silahını tonfaya çevirdi," dedi Pollock. "O da ne?" "Bir çeşit cop. Şu Amerikalı polislerin kullandığından. Erişim mesafenizi arttırır ve vurmak zorunda kaldığınızda temas noktasını daraltarak darbenin gücünü arttırır." Bıçaklı adam Yuna'ya yetişmişti. Havada yarım bir daire çizen bıçak Yuna'nın gövdesine yöneldi. Adamın havaya kalkan boştaki eli beden hareketini izliyordu. Yuna bıçağa bakmadı bile. İleri doğru atılıp silahın namlusuyla adamın boğazına bir darbe indirdi. Tam Adem elmasının altına. Bıçak sanki bir düşteymiş gibi dönerek yavaşça yere düştü. Dizlerinin üzerine çöken adam ağzını kocaman açtı, iki eliyle boğazını tuttu ve yere devrildi. Dördüncü ayrımın sonu. Sayfa 50.